Ayrım 3, Bay Leonidas'ın tuhaf hikayesi. Tuncay Çevik, sayfa 28. Su birikintilerine basarak kalabalığın arasında hızla yürüdüm. Kalabalık büyüdükçe adımlarım küçülüyordu. Kendime bir koridor açmayı denedim lakin başaramadım. Diğer meraklılar gibi etrafımı kuşatan insanları iteleye kakalaya ilerlemeye başladım. Kiliseye yaklaştığım bir an tıkandı yolum. Önümdeki kalabalık kalın bir duvar gibi uzuyordu kilisenin kapısına kadar. Ayak parmak uçlarımda yükselerek tanıdık bir çehre aradım kapının önünde. Kilisenin demir parmaklıklı kapısına abanan insanlardan ötürü görünmüyordu hiçbir şey. Bir müddet sonra çaresizliğimi hiç haz etmediğim bir isim fark etmiş, yanıma bir polis memuru göndererek beni içeri aldırmıştı. İçeri girdiğimde etraf polis kaynıyordu. Kenan başkomiser yapmacık bir nezaketle tokalaşmak için elini uzattı. Kenan'ın bu nevi samimiyetsiz hareketlerine itimat etmezdim. Zira kendisini iyi tanırdım. Onun sevgisi de nefreti de sahteydi. Arkadaşlarını dahi seçerken ikbalini tasavvur eden hafif bir insandı. Nüfuslu kimselerin dostluğuna erişmek namına her türlü andavallığı yapar, behemehal muradına erer, şahsiyeti alçalsa bile ulaşacağı makamın sevinciyle bahtiyar olurdu. Yıllar evvel onun elini sıkmayacağıma dair ahdim vardı, fakat içimden makul bir ses haykırıyordu. Yeri ve zamanı değil Sadri diye. İçimdeki sese kulak verip halis bir niyetle Kenan'ın yılışık suratına bakarak elimi uzattım.
''Merhaba Kenan.''
''Merhaba Sadri. Avni müdür geleceğini bildirmişti lakin çok geç kaldın.''
Sesindeki amirane hava hoşuma gitmemişti. Buna aldırış etmez görünerek mevzuya girdim. ''Vukuat nedir?''
''Rum eşrafından bir adam öldürülmüş. Doktorun ilk tetkiklerine göre yaklaşık bir saat önce ölmüş. Delik deşik olmuş adam. Şuracıkla yatıyor kanlar içinde.''
Kenan'ın gözlerinin dikildiği noktaya verdim dikkatimi. Parke taşı döşeli avlunun ortasında kanlar içinde sırtüstü yatıyordu maktul. Üzeri siyah bir örtüyle kapatılmıştı. Saçları ve sol eli açıkta kalmıştı sadece. Sol elinin uzandığı yerde ince, ahşap saplı, baston biçiminde bir şemsiye duruyordu. Adamın cansız bedeninin başında da 5-6 polis kayıtsız bir tavırla cigara tellendiriyordu. Kenan'ın yüzüne bakmadan sordum. Bir saat evvel zuhur eden hadiseyi kimse görmemiş mi?
Bir tanık var lakin delinin teki. Maktulü kanlar içinde o bulmuş.
Kilisedekiler hiçbir şey duymamış mı?
Kilise erkanıyla görüşemedik henüz. Avni müdür tahkikatı senin yürüteceğini emretti. Herkes işe başlamak için seni bekledi.
Cesede mütecessiz gözlerle uzaktan bakmayı sürdürürken Kenan koluma dokundu.
''Hadi gel ilk defa ceset görmüş gibi durma.'' dedi imalı bir gülüşle.
Ben Kenan'ın bu bilmiş küstahça tavırlarına tahammül ettikçe o azıyordu. Mukabele etmeden Kenan'ın yanı sıra yürüdüm. Cesedin başındaki meslektaşlarımız bizi fark ettiklerinde itaatkar adımlarla geriye açıldılar.
İşte dedi Kenan, esefle baktığı cesede, inceleyecek misin?
Evet makamında, başımı sallayarak eğildim cesede. Üzerindeki naylon örtüyü kaldırdım usul usul. Örtünün altından orta yaşların üzerinde gayet yakışıklı bir adam çıktı. Başı erken solmuş çiçekler gibi sağ omzuna düşmüştü. Yüzü baharı karşılayan şen bir insanınki gibi apaydınlıktı. Sanki ölüm hakikatini memnuniyetle karşılamış ve gülümseyerek terki hayat eylemişti. Ellerine kaydı bakışlarım. Sol eli şemsiyeyle aynı hizadaydı. Lakin yumruk yaptığı sağ eli kana bulanmış, sağ göğsünün üzerindeydi. Kenan nasıl bir malumat edindi bilemiyorum. Lakin maktul sağ göğsü haricinde bir yere dalbe almış görünmüyordu. Sağ göğsüne aldığı darbeyle ölmüş olmalıydı. Yanımdan hiç ayırmadığım beyaz eldiveni ellerime geçirip maktulün sağ elini tutup parke taşları arasında kıvrılarak yol çizen kan birikintilerinin üzerine bıraktım. Kenan telaşlı bir sesle durdurdu beni.
''Ne yapıyorsun Sadri? Herkes sana bakıyor. Avni müdür gelmeden cesede dokunmamalısın. Müddei umumi bey bu vaziyeti görse nasıl izah ederim?''
Kenan'ın gözleri adeta bir öfkeli ejderha gibi ateş çıkarıyordu. Kenan'ı umursamaz bir tavırla etrafıma bakındım. Sahiden insanların merakına karışan ürkek nazarları üzerimdeydi. Çiseleyen yağmurun içinden onların homurtuları duyuluyordu. Avludaki polisler, demir parmaklıklı kapıya yapışmış meraklı halk, sıra sıra yükselen pencerelerin gerisindeki ürkek gözler apansız soluğunu tuttu ve ne yapacağımı heyecanla bekledi. Bense ne yaptığımın bilincindeydim. Bu yüzden hiç kimseden bir çekincem olmadı. Tekrar işime odaklandım. Kenan'ın sesi daha sert çıktı bu defa.
Sadece yeter artık. Bu kadarına salahiyetin olduğunu sanmıyorum.
Tepem atmıştı. Kibarlığı bir kenara bıraktım o an. Lütfen Kenan diyerek sert bir tavırla doğruldum. İhtar edici bir sesle, bu işlerde acemiymişim gibi davranmayı bırak, huysuz bir çocuk gibi işime karışıp durma dedim. Kenan yüzünü buruşturarak tehditkar bir sesle mukabele etti.
Ters giden bir durum hasıl olursa buna amil seni gösteririm, bilesin.
Evet, hiç değişmemişti Kenan. Kendi beceriksizliğini başkalarını suçlayarak telafi etmeye bayılıyordu halen. Umursamaz bir tavır takındım. Ziyanı yok, bildiğin yolu izle dedim. Dudaklarını yapıştırarak sustu Kenan. Ağzını açmadı. Lakin sessizliğini öfkeli bakışlarında dillendiriyordu. Bu asabiyetinin sebebi çok açıktı. Kendi mıntıkasına başka bir komiserin memur edilmesini hazmedememişti. Onu kendi ıstırabıyla baş başa bırakarak işime yoğunlaştım. Maktülün gömleğini teninden yavaşça sıyırdığımda göğsüne açılmış derin çukuru fark ettim. Tıpkı yanardağ krateri gibi geniş ağızlı bir oyuktu. Kendi kendime sormadan edemedim. Katilin öfkesini bu denli körükleyecek ne yapmış olabilirdi bu adam? Hangi günahının cezasını ödemişti? O an omuzlarımda sıcak bir el duyumsadım. Arkama doğrularak döndüğümde Avni Baba ile burun buruna geldik. ''Sadri oğlum'' dedi müşfik bir sesle. Sıcak bir tebessümle karşılık verdim. Avni Baba hiç değişmemişti aradan geçen onca zamana karşın. Saçsız başını sakladığı şapka yine kafasındaydı. Sırtına yine siyah paltosunu geçirmiş, boynuna koyu renk atkısını dolamıştı. Bıyıklarının ucu gene havaya bakıyordu. Rikkatle bakan gözleri sıkıntıyla küçülmüştü sadece. Birkaç yılın hasretine kısacık bir kucaklaşmayla geçiştirdik. Biraz gelsene diyerek koluma girdi Avni Baba. Uzak sakin bir köşeye sürükledi beni. Durdu, gözlerinin gerisine sakladığı öfkeyi birden dışarı salarak azılı bir küfür savurdu havaya. Böyle netameli işler hep beni bulur zaten. Bu işin arkasında gizli bir tehlike sezinlemişti. Vakaya dair çığlık çığlık sualler dönüyordu kafamda pervane gibi. Avni Baba gergin ifadesini muhafaza ederek mevzuya girdi.
Vaka pek mühim savcı. Öldürülen adam alelade bir adam değil. Rum eşrafında tanınan bir zat. Üstelik Rumları temsilen mebus adayı olacakmış yakın zamanda.
Şaşkın bir ifadeyle söze karıştım. Gazetelerin şu rakipsiz aday diye manşet attıkları adam mı yoksa?
Evet, Rumların ve diğer azınlıkların itibar ettiği bağımsız bir adaymış. Adı
Leonidas diye hatırlattım.
Evet, Bay Leonidas diye onayladı Avni Baba ve sonra endişelerini bir bir döktü. Seninle açık konuşacağım. Bu vakanın beynelmilel bir sahaya taşınabileceği endişesini duyuyoruz. Yarın tüm vatanda yayımlanan gazeteler bu menfur hadiseden bahsedecektir. Hatta haricideki basında. Beyoğlu sokaklarında dolaşacak korkunç şayialara nasıl engel olacağız bilemiyorum.
Avni Baba'ya tevatürleri engellemek bizim elimizde dedim güven telkin eden bir tavırla. Milletin meramı gerçeği öğrenmek. Gerçeği milletin kulağına kim erken fısıldarsa o kazanır. Elimizi çabuk tutmalıyız o kadar.
Evet, ben de buna değinecektim. Lakin Kenan'ın yanında konuşmak istemedim. Vakanın aydınlanması için tahkikatı sen ve İzzet yürüteceksiniz.
Tahkikatı benim yürüteceğim ayan beyan ortadaydı da İzzet sürpriz olmuştu. İzzet de kim diye istemsizce çatırdadı sesim. Avni Baba dudaklarının kıvrımlarına ayarlı bir gülümseyiş kondurarak
senin yardımcın dedi.
Bu yardımcı sözcüğü hoşuma gitmemişti. Zira teşkilatın içinde yıllardır müstakil çalışırdım. Bu mevzuya da herkesin ihtimam etmesini beklerdim. İkinci bir kişinin varlığı beni yavaşlatırdı, somurtarak sustum. Avni Baba yüzümdeki ifadeyi okuyunca evladını teselli eden bir adamın yumuşak tavrına büründü.
"Somurtma Sadri," dedi. "İzzet muti bir delikanlı. Ankara'daki başarıları dilden dile dolaşıyor. Cevval bir çocuk olmasa peşine katar mıyım? Zeki ve çalışkan, biraz da deli dolu, sana çok benziyor. Neyse, bu mevzuyu bilahare sağlam kafayla istişare ederiz. Biz işimize dönelim."
Tatlı bir teslimiyetle boyun eğdim ve Avni Baba'nın peşi sıra yürüdüm. Kenan bir gençle konuşuyordu. Saçları geriye taralı, bakışları keskin, yüz hatları biçimli bir gençti. Avni Baba Kenan'ı görmezden gelen bir tavırla gence selam verdi.
"Merhaba İzzet oğlum, sen de geldiğine göre başlayabiliriz."
"Demek yeni yardımcım sensin," dedim içimden, genci baştan ayağa süzerek. Avni Baba etrafına öylesine bir bakındıktan sonra yüzündeki sıkıntıyı silerek lafa girdi.
"Maktulümüzün adı Leonidas, 41 yaşında, Rum, modacı. Sabah kiliseye gelmiş ve çıkışında olanlar malumunuz. Elimizdeki tek delil..."
Paltosunun cebinden şeffaf bir torba çıkardı Avni Baba. Delil torbasını havada tutarak,
"İşte bu zümrüt taş," dedi gizemli bir havayla.
Torbanın içindeki zümrüt taşı yakından görmek için elimi uzattım. Avni Baba torbayı avucuma bırakıp Kenan'a döndü.
"Bir görgü tanığından bahsetmiştin, adı neydi?"
"Hayri, Deli Hayri." İzzet merakla sordu. "Lakabı mı yoksa gerçekten deli mi?"
"Deli ama zararsız," dedi Kenan. "Olan bitenden bir haber. Cesedi bulduğunda çılgına dönmüş. Avazı çıktığı kadar bağırmış. Herkesi cesedin etrafına toplamış. Nezaret altında."
Avni Baba temkinli bir sesle tahkikat boyunca nezaret altında kalsın diye emretti. Kenan'ın başı emme basma tulumba gibi inip kalkmıştı. Bir yandan konuşulanlara kulak kabartıyor, diğer yandan zümrüt taşı inceliyordu. Taşın üzerinde hiçbir kan lekesinin olmaması dikkat çekiciydi. "Tuhaf," dedim gizemli bir sesle, "nerede bulmuşlar bu taşı?" Kenan hemen öne atıldı.
"Maktulün ayakları dibinde."
"Şu yerdeki şemsiye kadar çok tuhaf," diye yineledim sözlerimi. Avni Baba izahat bekleyen bakışlarla süzdü beni.
"Ne demeye çalışıyorsun, açık konuş."
Cesedi işaret ederek durumu izah etmeye çalıştım. Bay Leonidas'ın üzerindeki siyah takım elbiseye, gömleğe, kravata, ayağındaki iskarpine dikkatle bakın. Hepsi kusursuz bir ahenk içinde. Bu ahengi bozan tek şey şemsiye. Böylesi servet ve zevk sahibi bir adam alelade bir şemsiyeyle Beyoğlu'nda gezmez. Elimizdeki bu zümrüt taşa gelince, taşın arkasına dikkatlice bakarsanız tutkal kalıntılarını göreceksiniz. Bu taş yuvasından güçlükle sökülmüş olmalı. Üstelik tertemiz. Hedef şaşırtmak istemiş olabilir katil. Durakladım. Zihnimde uçuşan çağrışımlara çeki düzen vererek konuşmaya devam ettim.
Makarayı başa saralım.
Bay Leonidas kiliseden çıkıp İstiklal Caddesi'ne açılan demir kapıya doğru yürüyordu. Katili o sıra peşindeydi. Buralara bir yere sinip avını beklemiş olmalıydı. Sonra Bay Leonidas'ın arkasından sinsice yaklaşarak adını fısıldadı. Bay Leonidas bu sesi tanıyordu. Bu ses bir katilin değil, aşina olduğu bir dostun, bir arkadaşın, bir tanışın sesiydi. Bay Leonidas tereddütsüz döndü arkasına ve katiliyle burun buruna geldi. İşte tam o sırada caddenin aşağısında korkunç bir patlama yaşandı. Korku dolu uğultular gökyüzüne yükselirken Bay Leonidas göğsünde duyduğu ılık rüzgarın esintisiyle kendini yere bırakıverdi. Katil de elindeki zümrüt taşı Bay Leonidas'ın ayaklarının dibine bırakarak caddeye açılan kapıya doğru hızla yürüdü. Dışarı çıktığında caddedeki hengameden yararlanarak kalabalığın arasına karıştı ve sır oldu. Kenan kuvvetli faraziyelerime karşı çıktı.
"Aşağıda benzin tankları patlamış. Bana bu şekilde malumat verildi. Aşağıdaki basit vakayla bu vakayı ilişkilendirmek mesnetsiz."
Aklınca beni sınıyordu Kenan. buzdağının görünmeyen yüzündeki dünyayı keşfetmek gayretine düşseydi, faraziyelerimin ağırlığını derinden duyardı. Kati bir delile ulaşmadıkça bulanık sularda savrulacağımızı bilmeliyiz dedim kendimden emin bir sesle. Fakat vakanın anlattığım cihette gerçekleşmiş olma ihtimali kuvvetli. Tahkikat neticelendiğinde baktığımız yerden durumun ne kadar farklı olduğunu göreceğiz elbette. Avni Baba merakla araya girdi.
Peki cinayet silahı, onun hakkında bir öngörüm var mı Sadri?
Ağzı geniş, keskin bir alet olduğuna kaniyim. Fakat kesin şudur diyemem. İzzet akla yatkın olmakla birlikte güç bir fikir attı ortaya. Vaka mahallinin yakınları taransa cinayet silahına yahut başka bir delile ulaşmak mümkün olabilir. Katil kanlı bir cinayet silahından hemen kurtulmak istemiştir. Kenan alaycı bir tavır takındı.
İzzetçiğim, günümüz şartlarında geniş kapsamlı bir inceleme yapmak için yeterli personelimiz ve gerekli donanımımız mevcut değil. En fazla çöp kutuları karıştırılır, cesedin yakınları taranır o kadar. Çoğu zaman da bu zahmetsizce yapılan işten eli boş dönülür.
Avni Baba konuşulanları afaki lakırdılar telakki etmiş olacak ki yüzü asıldı birden. Çaresizlik içinde çenesini kaşıyarak düşündü.
Sadri dedi gizemli bir sesle, demin katili uzaklarda aramamızı söyledin değil mi?
Evet diyerek açıkladım, katili çok uzaklarda aramalıyız, maktulü tanıyan biri olmalı. Düşünsenize, göğsüne böylesine ağır bir darbe alan adam sessiz kalabilir mi? Fısıldasa Tekmil Beyoğlu kiliseye akın ederdi, üstelik katile mukavemet gösterecek kuvvetle görünüyor. Beni asıl düşündüren göğsünün tam sol tarafına açılan uyuk. Katil sağ elini kullanıyor olsaydı, maktulün göğsünün sol tarafına bu denli sert bir darbe indiremezdi. Katil sol elini kullanmakta mahir biri olmalı. Bu ayrıntı bizi direkt katile götürür mü bilmem, lakin işimizi kolaylaştıracaktır.
Avni Baba'nın yüzüne kan geldi. Hiç olmasa şüphelilerin arasından solak olanları cımbızla çekeriz dedi sevinçle.
İşgüzar Kenan küstahça kahkaha attı.
Katil kutup ayıları gibi solak demek ki dedi.
Kenan'ın düşünce ve davranışlarındaki iğretilik nihayet sözlerine de sirayet etmişti. Bu sefilce benzetmenin ardından Avni Baba onu güzelce payladı. Kenan küçüldükçe küçülüyor, ayaklarımızın dibinde üniformalı bir oyuncağa dönüşüyordu. Avni Baba tavrındaki sertliği bizim de üzerimize saldı.
Tahkikatı siz yürüteceksiniz. Adli raporların çıkması zaman alır. Yarın sabaha kadar çalışın ve müsbet bir haberle müdürlüğe dönün.
Bu tehditkar ses karşısında saygıyla eğilip İzzet'e yanıma gelmesini işaret ettim. Durumu hemen çaktı İzzet. Soluğu yanımda aldı. Karşımızdaki ihtişamlı mabedi Saint Antoine Kilisesi'ni göstererek şu kilise erkanıyla konuşalım. Niçin bu kadar suskunlar öğrenelim dedim. İtaatkar bir kalfa gibi saygıyla başını öne eğdi İzzet. Emedersiniz efendim diyerek yanım sıra yürüdü. Dört basamaklı merdiveni ağır adımlarla çıktık. Dış cephesi kırmızı tuğlalarla çevrili mabedin çiçek desenli, turkuaz pencereleri altında üç devasa kapı karşıladı bizi. Sivri kemerli, üçgen alınlıklı, çift kanatlı kapılar. Ortadaki büyük kapının önünde durduk. Kapıyı yumrukladım hafif bir şekilde. Kapıyı açan olmadı. İkinci defa daha sert yumrukladım. Kapı yine açılmadı. Müstakbel yardımcı İzzet dişlerinin arasından sinirle omurdandı. Ağaç olacağız burada, niye açmıyorlar? Tam o sıra kapı aralandı gıcırdayarak. Kapının gerisinde genç irisi, çiçek bozuğu suratlı, yassı alnı gölgeli uzun boylu bir delikanlı göründü. Nazikçe kenara çekildi. ''Buyurun efendim, sizi bekliyorlar.'' dedi sorgusuz sualsiz. Kanatları ardına kadar aralanmış devasa kapıyı geçtikten sonra büyük bir kapı daha karşıladı bizi. Delikanlı tüm gücüyle itekleyerek açıverdi kapıyı. Kapı açılır açılmaz kilisenin sessizliğe gömülmüş mistik havası çarptı yüzümüze. Kilisenin loş aydınlığında önümüz sıra uzayan aşı boyalı ahşap sıralara doğru yürüdük. Delikanlı en arkadaki sırayı göstererek ''Siz şöyle buyurun, geldiğinizi haber vereyim.'' dedi.
Üçüncü ayrımın sonu.
Sayfa 37.